Ayrım 15. Kayıt dışı tarihimiz. Yavuz Bahadıroğlu. Sayfa 167. 13. bölüm. İstiklal Savaşı ve Devrimler. 19 Mayıs 1919'da gerçekten ne oldu? 19 Mayıs 1919 tarihi Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıktığı ve milli mücadele ışığını yaktığı tarihtir. Peki ama bu ışığı ilk kim yakmıştı? Sadece Bandırma vapuru ile Samsun'a çıkanlar mı? Kimler Bandırma'ya tam yol vermişti? Özetle 19 Mayıs'tan önce ve sonra neler olmuştu? Önce Bandırma vapuru nasıl demir almış onu görelim. Yazı Harbiye Nezaretinden Sadarete yazılmıştı. İlga edilen Yıldırım Orduları Kumandanı Miralay Mustafa Kemal Paşa Hazretleri, 9. Ordu Kıtaları Müfettişliğine tayin olunmuş ve tayin keyfiyeti padişah huzuruna arz edilmek üzere sadaret makamına arz kılınmıştı. Adı geçen zatın emri altında bulunacak olan 3. ve 15. kolorduların mıntıkalarını ihtiva eden Sivas, Van, Trabzon, Erzurum vilayetleri ile Samsun Sancağı mülki memurlarının Mustafa Kemal Paşa tarafından yapılacak tebliğleri icra etmelerinin emir buyurulmasını istirham ederim. 30 Nisan 1919. Harbiye Nezaretinin bu yazısı ile Mustafa Kemal Paşa'ya Sivas, Amasya, Tokat, Şebinkarahisar, Van, Hakkari, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Samsun, Erzurum, Erzincan, Hınıs ve Şarki Beyazıt sancaklarının bütün askeri ve mülki idaresi tam salahiyetle verilmişti. Sadaretin müsbet cevap verdiği bu tezkireden sonra Harbiye Nezareti, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye yaptığı tamimde, tayinin aynı gün Zat-ı Şahane'nin, padişahın, irade-i seniyelerine arz kılındığını ve İstanbul'da bulunan paşaya tebliğ edildiğini bildirmişti. Harbiye Nazırı Müşir Şakir Paşa ile Sadrazam Damat Ferit Paşa, Mustafa Kemal Paşa'ya vazife ve salahiyetlerini gösteren bir talimat yazısı vereceklerdi. Bu talimat yazısında yukarıdaki sancakların paşanın emrinde olduğu teyit ediliyor. Ayrıca Diyarbakır, Mardin, Ankara, Kayseri, Kastamonu, Malatya gibi vilayetlerin 9. Ordu Müfettişliğinin her türlü müracaatına cevap vermesi isteniyordu. Buraya kadar olan gelişmeler göstermiştir ki Mustafa Kemal Paşa 9. Ordu Müfettişliğine tayin edilmiş ve hem Harbiye Nazırı Şakir Paşa hem de Sadrazam Damat Ferit Paşa'dan salahiyetine dair talimat tezkiresi almıştır. Yani paşanın gideceğinden hem aralarında geçen konuşmadan hem de verdiği iradeden dolayı padişahın haberi vardır. Bu derece geniş ve mühim bölgeler üzerinde o döneme kadar çok az kişiye verilen bu selahiyetle, Harbiye Nezaretine sadece bilgi vermek kaydıyla bütün nezaretlere hitap edebilecekti. Açıkçası Mustafa Kemal Paşa, bütün Orta, Doğu, Kuzey ve Güneydoğu Anadolu üzerinde muvafık gördüğü işleri yapabilecekti. Padişahın bu tayin meselesine irade çıkarması, bazı çevrelere göre lütuf gibi irdelenmektedir. Bu kadar geniş yetkiye sahip kumandana bu irade hak ettiği için verilmiştir. Ülkeyi düze çıkaracak tek adam odur. Önemli olan bu tayinle milli mücadeleyi başlatmaktır ve başlatmıştır. Paşa, paşa, devleti kurtarabilirsin. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a hareketinden önceki görüşmelerinde hem silah arkadaşları hem de sadrazam ve Padişah Vahdettin vardır. Paşa 15 Mayıs 1919'da damat Ferit Paşa'nın Nişantaşı'ndaki evinde kendisine verdiği özel akşam yemeğine yeni Genelkurmay Başkanı Cevat Paşa ile birlikte katılmıştı. Sadrazam Mustafa Kemal'in salahiyetlerini hangi ölçüde ve nasıl kullanacağını merak ediyordu. Sadrazamın bu konuda tereddütlerin olduğu anlaşılıyordu. Mustafa Kemal Paşa, İngiliz raporlarına göre Samsun ve havalisinde bazı karışıklıklar varmış. Yerinde yapacağım tetkikat ile hallederiz demişti. Sadrazam bu defa Cevat Paşa'ya dönerek siz ne dersiniz diyecekti. Cevat Paşa bu soruyu tereddütü ortadan kaldırmak gayesiyle şöyle cevaplayacaktır. Efendim, Paşa tabii o mıntıkadaki kuvvete kumanda edecek. Zaten nerede kuvvet kaldı ki? Sabah Genelkurmay Başkanlığına giden Paşa, Cevat Çobanlı ile ve Fevzi Çakmak ile vedalaşmış. Oradan Bağbali'ye geçerek İzmir'in işgali üzerine toplanan kabinenin Dahiliye ve Hariciye Nazırları ile vedalaşmak imkanını bulabilmişti. 15 Mayıs 1919. Padişaha veda için Yıldız Sarayı'na giden Mustafa Kemal bu buluşmayı şöyle anlatacaktı. Yıldız Sarayı'nın ufak bir salonunda padişahla adeta diz dize denecek kadar yakın oturduk. Sağında dirseğini dayamış olduğu bir masa ve üstünde bir kitap vardı. Padişah hiç unutmayacağım şu sözlerle konuşmaya başladı. Paşa, paşa, şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin. Bunların hepsi artık bu kitaba girmiştir. Tarihe geçmiştir. O zaman bunun bir tarih kitabı olduğunu anladım. Dikkatle ve sükûnle dinliyordum. Bunları unutun dedi. Asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden mühim olabilir. Paşa, paşa, devleti kurtarabilirsin. Bu son sözlerden hayrete düştüm. Acaba Vahdettin benimle samimi mi konuşuyor? Kendisine, merak buyurmayın efendim. Noktayı nazarı şahanenizi anladım. İrade-i seniyeniz olursa hemen hareket edeceğim ve bana emir buyurduklarınızı bir an olsun unutmayacağım. İstiklal Savaşı, Ömer Sami Coşar. Mustafa Kemal Paşa, muvaffak ol diyen padişaha veda edip derhal Şişli'deki evine dönerek hazırlıklarını tamamlayacak, akaretlere giderek annesi ile vedalaşacaktır. Hareket saati gelmiştir. 16 Mayıs 1919. Paşa ve refakatindekiler Galata rıhtımına otomobil ile inmişler ve açıkta demirli bulunan Bandırma vapuruna sandalla geçmişlerdir. Önceden kararlaştırıldığı gibi rıhtımda herhangi bir uğurlama merasimi yapılmamıştır. Vapur işgal kuvvetlerinin muhtat kontrolü için Kız Kulesi açıklarında demir atmış bir İngiliz binbaşısı komutasındaki heyet tarafından araştırmaya tabi tutulmuştur. Bandırma vapurunun hareket halinde olduğu tarihte İngilizler 100 kadar asker ve harp malzemesini Samsun'a çıkarmıştı. 17 Mayıs 1919. Bandırma vapuru önce Sinop'a gelmiş ve Samsun'a karayolu ile geçilmesinin imkanı aranmıştı. 18 Mayıs. Ancak güvenlik sebebiyle tekrar vapura dönülecek ve Bandırma Samsun'a müteveccihen demir atacaktı. Mustafa Kemal Paşa'nın Çanakkale günlerinden başlayarak sürekli yaverliğini yapmış olan Cevat Abbas Gürer, 1937 yılında 19 Mayıs'tan birkaç gün önce Ankara Halk Evi'nde bir konferans vermiş ve Samsun yolculuğuna hazırlanış günlerinde Şişli'deki evin bazı ziyaretçilerinden söz etmişti. Bu ziyaretçiler arasında Refet Bele de vardır. Mustafa Kemal Paşa konuşma arasında ve Anadolu haritası önünde "Sen ata binmeye meraklısın. Birçok da atların var. Ne düşünürsün?" Refet Paşa, atanın bu sorusunu şöyle yanıtlayacaktı: "Hatırıma öyle geliyor ki, Üsküdar'dan atıma bineyim ve hep ileriye gideyim." Albay, parmağı ile Doğu Anadolu'yu işaret etmekteydi. Mustafa Kemal Paşa, sözlerinden pek memnun oldum. "Eğer atına binip Anadolu içlerine girmek istiyorsan, ben bir gün senin bu arzunu yerine getiririm," demişti. Gerçekten de Refet Bey, Samsun yolculuğunda Mustafa Kemal'in yanında yer alan isimlerden biri olmuştu. Ali Fuat Cebesoy, meslek ve mücadele yıllarında Atatürk'ün yanından ayrılmamış ve o günlere ait anılarına Arkadaş Mustafa Kemal isimli kitabında toplamıştı. 19 Mayıs öncesine ait günleri şöyle anlatıyor: 1919 Şubat ayı sonu, Mustafa Kemal Paşa'nın evine son defa olarak gitmiştim. Akşam yemeğini beraber yiyecek, dertleşecektik. Beni karşılarken Rauf Bey'i de çağırdım, dedi. Rauf Bey'den saklı hiçbir şeyimiz yoktu. Akşam yemeğinden sonra saatlerce konuştuk. Kemal Paşa, eğer bir vazifeye kendisini tayin ettiremezse, Anadolu'da en itimat ettiği bir kumandanın yanına gideceğini ve ilk defa oradan işe başlayacağını söylüyordu. "Paşam, ben ve kolordum emrinizdedir," dedim. Mavi gözlerinin nasıl bir ışıkla parladığını itiraf edemem. Yerinden kalkıp hararetle elimi sıktı ve "beraber çalışacağız Fuat," dedi. Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a 9. Ordu Müfettişliği'nin 18 kişilik kadrosuyla gelmişti. Müfettişlik kadrosunda şu isimler bulunuyordu: 3. Kolordu Komutanı Miralay Refet Bey, Müfettişlik Kurmay Başkanı Miralay Kazım Bey, 1. Şube Müdürü Hüsrev Bey, Topçu Kumandanı Binbaşı Kemal Bey, Miralay Doktor İbrahim Bey, Binbaşı Doktor Refik Bey, Başyaver Yüzbaşı Cevat Bey, Yüzbaşı Mümtaz Bey, Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey, Yüzbaşı Ali Şevket Bey, Yüzbaşı Mustafa Bey, Üsteğmen Hayati Bey, Üsteğmen Abdullah Bey, Üsteğmen Hikmet Bey, Asteğmen Muzaffer Bey, Şifre Katibi Faik Bey, Şifre Katibi Memduh Bey. Mustafa Kemal daha sonra Samsun'dan Havza'ya geçmiş ve 18 gün burada kaldıktan sonra Amasya'ya doğru hareket etmişti. Sonra kongreler toplanacak ve milli mücadele tam manasıyla fiiliyata geçecektir. Mustafa Kemal ile silah arkadaşları arasında fikir birliği kadar dargınlıklara ve kırgınlıklara kadar uzanan büyük hadiseler yaşanmıştı. Bu ayrılıkların en önemlisi ise Kazım Karabekir ile ortaya çıkmıştı. Kazım Karabekir'in muhalefeti yazdığı kitapların toplanıp yakılması sonucunu doğurmuştu. 1933. Kazım Karabekir İstiklal Mahkemesi'ne sevk edilmiş ve beraat etmişti. İki silah arkadaşının yolları Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında ayrılmıştı. Belki daha önce de fikir ayrılıkları olabilirdi. Ama kamuoyuna taşan açık ve sert tartışmalar daha çok Anadolu'ya geçmek meselesinde yoğunlaşmış ve çatışma Milliyet gazetesindeki bir yazıyla gün ışığına çıkmıştı. Gazetenin o dönem sahibi Siirt Milletvekili Mahmut Bey'di ve Mustafa Kemal Paşa'nın yanında yer alıyordu. Gazetenin Ankaralı'nın Defteri isimli sütununda neşredilen ve millici imzası taşıyan yazılar Kazım Karabekir'i harekete geçirecekti. Kimilerine göre yazılar Mustafa Kemal adına Falih Rıfkı Atay tarafından yazılıyordu. Bazıları da millicinin Mahzar Bey Fuat olduğuna inanıyordu. Umumiyetle Karabekir'i hedef alan bu yazılardan Mustafa Kemal'in haberinin olmaması mümkün değildi. Kazım Karabekir, 5 Mayıs 1933'te aynı gazetede neşredilen yazısında Anadolu'ya geçme tartışmasında başlatmıştı. Diyordu ki Karabekir, ben daha mütarekenin başlangıcında milli istiklalimizin ancak milli bir kuvvetle kurtarılabileceğini, bunun da Erzurum'da yapılacak bir teşekkülle mümkün olabileceğini birçok zatlara ve bu meyanda Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine de Şişli'deki evinde bizzat söylemiş ve kendilerini şarka davet etmiştim. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri henüz İstanbul'da iken ben şarkta işe başlamış ve Erzurum Kongresi ile Milli Nüve'yi hazırlamıştım. 2,5 ay sonra Erzurum'a gelen Mustafa Kemal Paşa Hazretleri ile tekliflerimi sağlamlaştırarak mutabık kalmış ve ben şarkta kendileri de Garp'taki siyaset ve hareketi idare etmeyi milli planımız olarak tespit etmiştik. Karabekir'e cevap millici imzasıyla verilmişti. Muhterem Karabekir Paşa hatırlar ki Gazi Mustafa Kemal'in Sivas ve ondan sonra da Ankara'ya gitmeye karar vermesi kendilerini fazlaca telaşa düşürmüş, ciddi endişelerine mucip olmuştu. Karabekir Paşa'nın o vakitki görüşüne ve düşüncesine nazaran Mustafa Kemal Paşa'nın Şarka valisinden uzaklaşması buradaki teşkilatın zayıflamasına sebep olabilirdi. Yazıya bir de Karabekir'in Mustafa Kemal'e çektiği telgraf belge olarak eklenmişti. Kuvayi Milliye'yi temsil eden yüksek heyetin değil, Ankara'ya hatta Sivas'ın batısına bile geçmemesi düşüncesindeyim. İstiklal Savaşı'nı kim başlattı? Bir zamanların solcu başbakanı Bülent Ecevit, Sultan Vahdettin hain değildi. Mustafa Kemal'i Anadolu'ya gönderen odur şeklinde bir beyanat verince ortalık karışmıştı. Bana göre ise devrim başbakanının söyledikleri sözün tam anlamıyla malumu ilamdı. Bilinen bir gerçeğin tekrarlanmasıydı. Bilindiği halde yıllar boyu söylenemeyen tarihi gerçeği, çünkü tarihçinin vicdanı yakın tarih konusunda özgür değildir. Bu gerçeği söylediği için unutmayalım ki rahmetli Necip Fazıl 18 aya, böyle hatırlıyorum, mahkum edilmişti. Yine de Sultan Vahdettin'in hain olmadığını söyleyen tarihçilerin sayısında son yıllar itibariyle artma olmuştur. Türkiye özgürleştikçe gerçekler daha da su yüzüne çıkacaktır. Tabii ki Sultan Vahdettin hain değildi. Çünkü 1. Mustafa Kemal'e para ve gemi vererek Anadolu'ya çıkmasını o sağladı. 2. Sürgünde yoklukla cebelleşirken bile Atatürk ve Cumhuriyet aleyhine tek kelime etmedi. Edenleri de huzurundan kovdu. 3. Sürgüne giderken hazineden istediğini alabilecek durumda olmasına rağmen hakkı olmayan tek kuruşa el uzatmadı. Hatta okumak için aldığı kıymetli kitapları bile makbuz mukabili iade ettikten sonra vatandan ayrıldı. 4. Son nefesini verinceye kadar vatanla irtibatını sürdürdü. Seveni çoktu. İsteseydi bir isyan başlatabilir, genç cumhuriyeti en azından zor durumda bırakabilirdi. İngilizlerin bu konuda el altından teşvikleri bile olmuştu. Ama kışkırtmalara kapılmadı. Vatanının selameti, cumhuriyetin muvaffakiyeti için dua etmekle yetindi. 5. Vatandan ayrıldığı zaman padişahlığı kaybetse bile halife kimliğini koruyordu. İsteseydi İslam dünyasından her türlü yardımı alabilirdi. İstemedi, tenezzül etmedi. Halife sıfatını bile kullanmadı. O şartlarda başka nasıl vatansever olunur? 15. ayrımın sonu, sayfa 175.